Ayrım 17.
Bu nedenle konuya ilişkin düşüncelerimi dergi ve gazetelerle yayarak bir kamuoyu oluşturmaktan öteye yapabilecek bir şey yok gibi gözüküyordu. Bu arada Sağlık Bakanlığı ile de temas ederek Trabzon bölgesi sayılan Güneydoğu illerinde körlük sorunları konusunda bir dizi konferans verip getirdiğim bazı filmleri göstermenin yararından söz ettim. Umduğum bunu desteklemeleriydi. Fakat sanırım ya gerekeni yaptıklarına inandıklarından ya da bu işi ancak bir tıp adamının başarabileceğini düşündüklerinden önerimi pek önemseyen olmadı. O sırada bir tanıdık Halk Partisi Genel Sekreterini görerek konuşmaları halk evleri yoluyla yapabileceğimi telkin etti. Sayın Memduh Şevket Esendal'ı görmek hiç de zor olmadı. Önerimi çok olumlu karşıladı. Bütün masraflarımı partiden karşılayacaklarını ve ziyaretimi ilgili illerin halk evleri başkanlarına duyuracaklarını söylediler. Hatta böyle bir hizmet girişiminde bulunduğum için beni kutlamak nezaket ve olgunluğunu da gösterdiler. Okul tatile girer girmez ilk durağım olan Adana'ya vardım. Yöneticilerden gördüğüm ilgi ve destek beni şaşırttı. Sanki çok önemli bir kişiymişimcesine kentin ileri gelenlerince karşılanıp ağırlandım. Konuşmamı yapıp elimdeki körlüğü önleme ve körlerin eğitimine ilişkin filmleri gösterdim. Gaziantep'te de aynı görkemli karşılanma ve ağırlanma yinelendi. Orada boyumu hayli aşan bu itibarın nedenini öğrenebildim. İl parti başkanı bir akrabaydı. Beni bir kenara çekerek milletvekili olma yolundasın diye takıldım. Şaşırdım. Böyle bir niyetim olmadığını, bunu da nereden çıkardıklarını sordum. Bugüne kadar Ankara'dan gelen hiçbir konuşması için genel sekreter imzasıyla özel duyuru gelmediğini, ayrıca iyi karşılanıp ağırlanmama dikkat edilmesini de önerildiğini anlattı. Bu önemsenmeden Aizli de benim kadar etkilenmişti. Maraş ziyaretine birlikte gelmeyi önerdi. İl sınırında sayın vali, parti ve halk evi başkanlarınca karşılanınca ikimiz de şaşırıp dört köşe olduk. Konuşma günü belediye bandosu ve görevli çağırtkan tüm kenti dolaşarak konuşma ve parasız sinema duyurusuyla gereğinden fazla müşteri toplamıştı. Biz de sinema salonuna girdikten sonra kapılar sıkı sıkıya kapanarak hayal kırıklığının yaratabileceği tersine akışla önlenmişti. Malatya ve öteki Güneydoğu illerinde de etki farklı değildi. Ancak yaz sonunda Ankara'ya dönünce bu gezinin yarattığı hiç de ummadığım bir ihtilatla karşılaştım. Sonradan öğrendiğime göre yaklaşan seçim döneminde bir akraba partice aday gösterilmesini sağlamaya uğraşıyormuş. Genel sekreterlikçe Güneydoğu konuşmaları için görevlendirilişim benim de aynı ilden aday gösterilme çabası içinde olduğum kuşkusunu ayaklandırmış. Oysa geleceğe ilişkin beklenti ve dileklerim arasında hiçbir zaman yer almayan şeylerden birisi politikaydı. Niyetim konusunda kuşkuya kapılanların ağzımdan söz almak için giriştikleri zorlamalara bir teviye yanıldıklarını söyleyerek yanıt vermek onları yatıştırmaya yetmiyordu. Kendilerinden bir şeyler gizlediğimi sananlardan biraz kırılanlar bile vardı. Aday listeleri yayınlanınca benim de kuşkucuların da ayağı karaya erebildi. Onlar tasadan, ben de zorlanmadan kurtulduk. Öte yandan bu seçimin bana da bir yararı oldu. Enstitü müdürü milletvekili seçilmiş ve yerine Sayın Hamdi Akverdi atanmıştı. Kendisi toplum bilim okuturdu. Meslek dersleri konusunda kurulda yaptığım konuşmaları da anlayışla karşılardı. Göreve başlar başlamaz beni yanına çağırdı. Bölümlerden hiç değilse bazılarının programlarına ergenlik ruh biliminin eklenmesini sağlamak istediğini söyledi. O günlerde çevirdiğim bir ergenlik ruh bilimi kitabı da yayımlanmak üzere bakanlıkça kabul edilmişti. Ekleme sağlanabilirse bu dersi benim okutmamı istediğini açıkladı. Üniversitede aynı alanda birkaç ders almıştım. Müfredatını kendim yapmak koşuluyla memnuniyetle kabul edeceğimi belirttim. Böylece öteki bölümlerle de ilişkim olabilecekti. Görevimin yalnız eğitim bölümündeki birkaç saatin sınır içinde kalması kısıtlanma duygusu veriyordu. Oldukça çekişmeli geçen toplantılar sonunda öneri kabul edilebildi. Bazılarının bu adam şimdi de gençlik ruh bilim uzmanı kesildi demesine rağmen derslere başladım. Bu fırsattan yararlanarak öğretmen adaylarına öğretilecek ders konuları kadar öğrenecek gencin gelişim özelliklerini bilmenin gerektiğini vurgulama fırsatı vereceğini bekliyordum. Ayrıca ortaokul öğrenciler arasında ufak tefek inceleme ve araştırma ödevleri vererek okul ortamını daha iyi tanıyabilmelerine yardımcı olabilmeyi tasarlıyordum. Bir ara iyi bir inceleme fırsatı da çıkmıştı. Stadyum kasası bir kesim orta öğretimde öğrenci olan bir çete tarafından soyulmuştu. Sanıklar tutuklanmıştı. O sırada biz de çocuk çetelerini inceliyorduk. Öğrencilerden birkaçına bunların bağlı bulundukları okullara giderek başarı durumları, kişisel ve aile özellikleri konularında bilgi toplam ödevi vermiştim. Kısa süre sonra öğrenciler eli boş döndüler. Okul yetkilileri bakanlığın yazılı emri olmadan bu öğrencilere ilişkin hiçbir bilgi veremeyeceklerini söylemiş. Müdürlerle yaptığım telefon konuşmalarından da sonuç alamadım. Zamanın orta öğretim genel müdürüne çıkarak amacımızı açıkladım ve böyle bir incelemenin sonuçlarının okullara önleyici önlem alabilmekte yardımcı olabileceğine değindim. Genel müdür de olay basına yansıdığı için böyle bir kurcalamaya kendiliğinden evet demek istemiyordu. Konuyu müsteşarla konuşmamı önerdi. Çok olgun ve anlayışlı bir meslek adamı olan müsteşar beni sabırla dinledi. Fakat sözüm bitince hiç de beklemediğim şaşırtıcı bir tepki yaptı. Evladım, niçin böyle pis işleri parmağına dolarsın? Gençliği tanımak için uğraşacak başka şey mi kalmadı? Anlaşıldığına göre müsteşar da konunun yetki alanını aştığını ve kurcalanmamasının daha uygun olacağına inanıyordu. Bunu izleyen yıllarda da yetkililerin eğitimle ilgili sorunların üzerine gidip nedenlerini araştırarak gerekli önleyici ve giderici önlemleri almak yerine bunları hasır altı etmeyi yeğ tuttuğunu gösteren durumlarla karşılaştım. Öte yandan doyurucu gelişmeler de oluyordu. Okul programı ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi gibi gelişmeler de oluyordu. Bakanlıkça kurulan komisyonlara ben de davet edilmeye başlanmıştım. Bunu meslek adamı olarak benimsenmeye başladığımın göstergesi sayıp mutlu oluyordum. Ancak bu kendini ispatlama çabasının şaşırtıcı bazı yan ürünleri de ortaya çıkıyordu. Bunlara karşı sağlıklı ve gerçekçi bir tutum takınmadığım takdirde ben de kendimde kolayca olağanüstü bir takım yetenekler bulunduğu vehmine kapılabilirdim. İnsanları seslerinden ayırt edebilmem, toplantı ve müzakereler sırasında başkalarının unuttuğu bir ayrıntıyı hatırlamak, kendi başıma yolumu bulabilmem birçoklarını şaşırtıyordu. Hatta yardımcımın okuduğu yabancı dilden bir metni kafamdan dilimize çevirip daktilo ile yazabilmem bir mucizeymiş gibi geliyordu. Bunlara karşı abartılmış bir övgü diliyle tepki yapılıyordu. Sanırım insanlar sakatlara karşı çelişkili duygu ve düşünceler taşıyor. Bir yandan onları aciz ve yetersiz görmekten kendilerini alamıyorlar, bir yandan da becerip başarabildikleri en yalın şeyleri bile herkeste bulunmayan kutsal bir sezginin belirtisi gibi görüyorlardı. Belki de bu çelişkiyi daha temelli olan güçsüzlük inancı yaratıyordu. Onların hiçbir şey başaramaz sayarken bazı şeylerin altından kalkabildiklerini, öteki insanlarda bulunmayan bir yeteneğin ürünü gibi görülüyor. Eski çağlarda kahinlik gibi uzaktan ve gelecekten haber verme gücünü bu durumdaki insanlara öz saymak inancı da bundan ileri gelse gerek. Kökeni ne olursa olsun önemli olan şey sakatın bu tür tepkilere karşı takınması gereken tutumdur sanırım. Onlar da horlanmasını ödünlenmek için bu yeteneklerin gerçekliğine inanmak çıkmasına sürüklenebilir. Daha sonraları bunun örneklerine de rastladım. Dokunarak renkleri ayırt edebildiklerini ya da gelecekte olabilecekleri sezinlediklerini ileriye sürerek çevresi için hayranlığını toplamaya kalkanlar oluyor. Önemli olansa insanın ne olduğundan fazla gözükmeye çabalayarak kabarması ne de olduğundan eksik görünmenin ezikliğini duymasıdır. Çalıştığım kurumun modern anlamda öğretmen yetiştiren bir kaynak durumuna dönüşmesini önemsiyordum. Öğretmenliği ne pahasına olursa olsun öğrencilerin kafalarını yararlı ve yararsız bilgilerle doldurmak olmadığını benimsemiştim. Eğitimde bilgi ve beceri kazandırmak, kendi içinde amaç değil çocuğun kişilik, karakter ve uyumunu geliştirecek bir araç olarak görülmesi gerekirdi. Bu aracın işe yarayabilmesi için neyi ne zaman ve hangi yöntemlerle kazandırmak gerektiğini öğretmenin iyi bilmesi zorunluydu. Bilgi beceri aktarma uğruna öğrencinin benlik duygusunu, nefsine güvenini, öğrenme ilgi ve isteğini köreltmekten veya yıpratmaktan kaçınmanın önemi anlaşılmaktadır. Enstitüde bu yönde yavaş yavaş da olsa bir hava oluşuyor gibi görünüyordu. Ancak baş gösteren iki olay bana bizdeki her tür yeniliğin kök salıp gelişme ve olgunlaşma konusunda neden zorluk çektiğini biraz olsun anlamaya yardım etti. O yıllarda köy ve kent okullarının tümünün sorularının köy enstitüsü hareketiyle çözülebileceği inancı yaygındı. Bu nedenle de Hasanoğlan'da bir yüksek enstitü kurulmuş, ilkokulların denetim ve yönetim işlerinin buradan mezun olanlara aktarılması kararına varılmıştı. Bu nedenle de enstitünün eğitim bölümüne o yıl öğrenci alınması durdurulmuştu. Biz eğitim bölümünün etkilerini kurumun öteki bölümlerine de yayarak meslek adamı yetiştirmeyi daha yeterli bir duruma getirmeye çabalarken bakanlığın bu tepeden inme kararı hepimizi şaşırtmıştı. Oysa ne köyde ne de kentte 5 yıllık zorunlu temel öğretim gerçekleşmiş olmaktan çok uzaktı. Bunu yaygınlaştırmak ve yerleştirmek için yönetici ve denetleyici yetiştiren birden çok fazla kaynağa ihtiyaç olduğu ortadaydı. Ayrıca on binlerce kent ilkokulu öğretmeni arasından mesleklerinde ilerlemek isteyenlere açık olan tek kapıyı kapatıp ancak köy enstitüsü kökenlilerin girebildiği bir kurumu onun yerine geçirmek bir şeyi kurup yaparken kurulu olanları yıkmaktan başka ne anlam taşırdı? Bereket versin bu yanılgı çok geçmeden düzeltilebildi. 1946'yı izleyen çok partili ortamda ise aynı ifratlı ve hesapsız tutum bu kez de aksi yönde kendini gösterdi. Bu kez de Yüksekköy Enstitüsü kapatılarak Öğrencileri Eğitim Enstitüsü ve Teknik Öğretmen Okulu gibi kurumlara dağıtıldı. Sanırım bizde her alandaki kamu hizmetlerinin yürütülüşünde en zararlı ve gelişmeyi engelleyen tutum, bir parti ya da yöneticinin iyice düşünüp incelemeden giriştiği işleri, yeni gelenlerin durdurup ya da yok ederek işe girişmeleridir. Elbette her yeni girişimin aksayan bazı eksik yanları olabilir. Bizden öncekini küçültmek ya da değersizliğini ispatlamak için bu kusurları bahane ederek sil baştan, al baştan girişimine kalkarak kendi erdem ve becerilerini ispatlamaya koyulmak yakıcılıktan başka anlam taşımaz. Şu ülkede kış yağışlarının örtüp kapattığı temellerin, horlama ve ihmal yüzünden kök salıp gelişemeyerek kuruyup kalan girişim fidanlarının hesabının yapılacağı gün gelmelidir. Kuşkusuz bunların bir kesimi dayanıksız heves ve gösteriş tutkusunun ürünüdür. Fakat içlerinde kendilerinden öncekileri kötülemek hırsının simgesi olduğu da düşünülmelidir. 1946 yılından sonra Gazi eğitimin başına bu sağlıksız tutumun başka bir örneği geldi. Bakanlık 5 yıllık zorunlu öğretimi gerçekleştirmiş olmaktan çok uzakken temel eğitimi 8 yıla çıkarma kararı aldı. Ortaokulu lisenin bir hazırlık okulu olmaktan çıkararak ilk öğretimin doğal bir uzantısı haline getirmek hiç kuşkusuz olumlu sayılabilecek bir tutumdu. Fakat işe vaktinden önce girişilmiş ve yanlış bir noktadan uygulamaya geçilmişti. Ortaokulu amaçları ve programı ile ilkokulu kaynaştıracak hiçbir hazırlık yapılmadan eğitim enstitüsünün temel bölümleri toplu dersler bölümü adı altında birleştirilmiş, öğretmen okullarının bir tür uzantısı durumuna sokulmuştu. Burayı bitirecek olanlarsa ortaokullarda fen ya da sosyal bilimler dışında resim iş, müzik gibi beceri derslerini de okutturacaklardı. Bu yeterince tartışılıp planlanmadan atılan bu adımın bana göre yararlı sayılabilecek bir yanı olmuştu. Bu da yeni bölümde muhteva derslerinin yanı başında yeterince meslek dersi öğretiminin yapılması kararıydı. Bu derslerin programını hazırlayacak komisyonda bana da görev verilmişti. Komisyondaki arkadaşlarla bu fırsatı meslek dersi program ve öğretiminde bazı yenilikler yapmak için kullanmaya karar verdik. O zamana kadar bu dersler genel ve özel öğretim metotları, pedagoji tarihi ve pedagoji gibi alanlardan oluşuyordu. Eski derslerin içeriğinde çeşitli çağlarda yetişen eğitimci ve filozofların çocuğunun tabiatı ve nasıl eğitilmesi konusundaki kuramsal ve çelişkili görüşlerine ağırlık veriliyordu. Oysa batıda çocuğun nasıl gelişip öğrendiği, hangi eğitim ve öğretim yöntemlerinin daha etkili olduğu konusunda deney ve araştırmalara dayanan bir akım gelişmekteydi. Özellikle okul eğitiminde bedence olduğu kadar ruhça da sağlıklı ve uyumlu insan yetiştirmenin önemi vurgulanıyordu. Bu tutumun bizdeki meslek öğretimine de yansıması gereğinin benimsenmesi lazımdı. Bu konuda özellikle Talim ve Terbiye Kurulu üyesi değerli meslektaş Akdik daima yeni görüşleri anlayıp benimsemeyi istekli Baymur'un katkılarına değinilmelidir. Ayrıca toplu dersler bölümünün sürekli ve tutunabilecek bir girişim olmadığı kanısını taşıyanlarda da bu yeniliklere fazla direnmek gereğini duymuyorlardı. Bu nedenle ruh sağlığı, ölçme, değerlendirme, gelişim, ruh bilimi gibi dersler ilk kez öğretmen yetiştiren kurumlara girme yollarını böylece buldular. Ruh sağlığı müfredatı ile ders kitabının hazırlanması ve okutulması görevi bana verilmişti. Kanıma göre eğitim düzenimizin en aksak yanı yetişen kuşağı programlar ve yönetmelikler karşısında harcanabilecek bir kaynak olarak görmektir. Bunun en kesin belirtileri bu program ve yönetmeliklerin uygulanışında görülebilir. Program kutsal kitaplar gibi herkesin uyması zorunlu sayılan ve her çocuğu aynı kalıba dökmeye uğraşan bir araçtır. Özellikle ortaokuldan başlayarak lise sonuna kadar öğrenciler bazı sınıflarda sayı ve çeşidi 18'e ulaşan tüm derslerde başarılı olmaktan zorunlu tutulmaktadır. Yetenek düzeyleri ortalama olanların bu kadar çeşitli konuları aynı zamanda ve yeterli başarıyla öğrenip öğrenemeyecekleri sorusunun üzerinde pek durulmaz. Çünkü programın içeriği öğrencilerin bireysel güç ve yetenek farklılıklarından çok daha önemli görülür. Eğitim amacının gerçekleşebilmesi için bu alanların hepsinden belirli ölçüde kafaya ambar edilmek gerektiği kabul edilir. Ders yılı sonunda bunu sınıfların en yetenekli ve güdülenmiş küçük bir kesiminin başarması, gerisinin bütünlemeli ya da sınıfta kalması üzerinde durulması gereken bir sorun sayılmaz. Düşünülmek zorunda kalındığı zaman da ya sınıf koşullarını gevşetip sertleştirmekten öteye önlem düşünülemez. Bütünlemeye kalma ya da sınıf tekrarlamanın öğrencinin öğrenme ilgisi, kendine güveni, okul ya da topluma karşı geliştirebileceği olumsuz duygu ve tutumlara pek önem verilmez. Davranış konusunda da aynı kalıpçılık yürütülmektedir. Saç tuvaleti, giyimdeki değişiklik, elini pantolon cebine sokmak gibi durumlar onu bir uyum sorunu olarak görmeye yeter. Bu ve benzeri nedenler yüzünden eğitimcilerin dikkat ve ilgisini ruh sağlığı konu ve sorunları üzerine çekmek, çocuğun harcanabilir bir malzeme olmadığını benimsetmenin önemine inanıyorum. Bu nedenle de hatalı uygulamalarla çeşitli uyum ve davranış arasındaki ilişkiyi yeterince etkili olarak gözler önüne sermek gerektiği kanısındayım. Müfredat ve ders kitabı yolu ile bunu gücüm yettiği oranında gerçekleştirmeye uğraştım. Birkaç yıl geçmeden bu kanı değişti. Tutum donunla birlikte çoğu kimsenin yadırgadığı toplu dersler bölümü yeniden yavrulamaya ve eski bölümler birer ikişer yeniden dünyaya gelmeye başladı. Ancak bu eskiye dönüşün bir yararı da olmadı denemez. Meslek derslerine yeniden canlanan bölümlerin programlarında yer verilmeye başlandı. 16. Bölüm Özel Eğitime Giriş. Gazi eğitimde göreve başlayalı 10 yılı geçmişti. Meslek çevresinde kendimi yararlanabilecek bir kişi olarak kabul ettirmeyi başardığım kanısındaydım. Gazete ve dergilerdeki yazılarım, yayınlanan kitaplarım, radyo konuşmaları ile sesimi başkent sınırlarından ötelere kadar duyurabiliyordum. Eğitim kurumları ve programlarını geliştirmek için bakanlığın kurduğu komisyon ve komitelere davet ediliyordum. Kısacası aranan bir meslek adamı durumuna gelmiştim. Bundan ötesi engelsiz ve düzenli bir ilerleme gibi görülüyordu. Bu arada evlenmiştim. Bir kız, bir de erkek, iki çocuğum olmuştu. İngilizce öğretmeni olan eşim, aile ocağımızın olağan sorumluluklarının büyük kesimini omuzladıktan başka, benim işlerime de her yönüyle yardımcı oluyordu. Yokluk ve kıtlık yıllarında bir masa, dört sandalye ve iki somya ile başlayan ortak yaşamımız, yıldan yıla artırabildiklerimizle daha rahat ve güvenceli bir düzeye doğru gelişiyordu. Kocalık ve babalık rollerini doyurucu olarak oynayabilmekte kısıtlanma duygusuna kapıldığım oluyordu. Olağan bir ailede erkeğin yüklenip yürütmesi gerektiği kabul edilen bazı görevleri de eşimin yüklenmesi zorunda kalışı beni rahatsız ediyordu. O bunu istek ve güler yüz üstlendiği halde ben kendimi burukluktan kurtaramıyordum. Öte yandan çocuklarımın durumum yüzünden bir eksiklik duygusuna kapılmaları ihtimali düşündürüyordu beni. Okula yeni başlayan oğlum bir gün çalışma masama sokulmuş, "Baba, sen niye subay değilsin?" sorusunu yöneltmişti. Sınıf arkadaşlarından birinin babası subay üniformasını imrenmiş olmalıydı. Sesinden bir düş kırıklığı sezinler gibi oldum. Öğretmenlere öğretmenlik yaptığımla övünmek onu pek etkilememiş gibiydi. Bir süre sonra okuldan eve coşkuyla döndü. Doğru yanıma koşup, "Baba, sen müfettişin öğretmeniymişsin." Ellerimden öptü ve heyecanının nedenini açıkladı. Sınıfı denetlemeye gelen ilk öğretim müfettişi soyadını öğrenince benim neyim olduğunu sormuş. Sonra da saygılarını göndermişti. Sınıf öğretmeninin bile el pençe divan durduğu böyle önemli bir kişinin hocası olduğumu öğrenmek bana değer kazandırmıştı onun gözünde. Meslekteki başarı ve aile hayatımdaki mutluluğuma rağmen doyurulamamış bir özlem rahatsız ediyordu beni. Öğrenimim boyunca meslek ülküsü olarak özürlü çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması için çaba harcamayı benimsemiştim. Geçen 10 yıl içinde de küçük de olsa bir adım atabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştum. Yetkililer her seferinde daha sırası gelmedi, hele bir sağlamları eğitelim de engelini önüme sürmüşlerdi. Bu nedenle de geçen 10 yıl içinde ancak konunun gereği ve önemi konusunda makaleler yazmış, bir kitap yayınlamış, bir de kamuoyu oluşturmak umudu ile dernek kurmuştum. Bu ufak tefek gelişmeler beni doyuramıyordu. Zaman zaman kendimi davaya hıyanet etmiş, kişisel başarı ve mutluluk içinde bana düşeni ve bekleneni unutmuş olduğum kanısına kapılıyordum. O zamanlar henüz her yeni girişimin bir zemin hazırlığı gerektirdiğini kavrayamamıştım. Gazi Eğitim'in yeni müdürü Sayın Reşat Tardu, ruh sağlığına ilişkin çalışmalarıma yakın ilgi gösteriyordu. Enstitüde bir çocuk inceleme merkezi kurma konusundaki önerimi çok iyi karşılamış, araç gereç sağlama konularında her türlü desteği vermişti. Kendisiyle birkaç kez özel eğitim sorununu da konuşmuş, konunun bir ucundan tutabilme çarelerini araştırmıştık. Bu göreve başladıktan bir yıl kadar sonra Tardu Bakanlık Müsteşarlığı'na atanmıştı. O yıllarda Tandoğan Meydanı'nda bir apartmanda oturuyorduk. Her sabah enstitü otobüsü buradan geçerek yeni müsteşarı bakanlığa bırakıyordu. Oradan hocaları toplayarak ulusa çıkıyor, oradan da okul seferine başlıyordu. Bana daha kolay geldiğinden biraz erkence yol kenarında dikilerek otobüsün ikinci yolcusu oluyordum. Bakanlığa kadar geçen 5-10 dakika içinde Sayın Tardu ile çeşitli konularda konuşmaya girişiyorduk. Bir gün laf arasında bakanlığa gelin de sizinle şu özel eğitim işini nasıl ele alabileceğimizi konuşalım demişti. Ömür boyu yüzüme kapalı kalacağı duygusuna kapıldığım bir kapı sanki birdenbire arkasına dayanmış ve içimi umut ışığı doldurmuştu. İlk buluşmada konuya Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığını, bu sorunu nasıl çözebileceğimizi tartıştık. Genel eğitimle özel eğitimin birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütün olduğu, konuya öncelikle sosyal yardım ve hizmet açısından yaklaşmanın sakıncaları konusundaki görüşümü o da benimsiyordu. O sırada görüşümü destekleyen bir dış gelişme de oldu. Birleşmiş Milletler'ce kurulan Dünya Bireyli Komitesi'nin başkanı Sir Claude McKenzie Ankara'ya gelmişti. Bu zat Çanakkale Savaşları'nda gözlerini kaybetmiş Yeni Zelandalı bir kişiydi. İri yarı yapısı içinde Salkım Söğüt kadar sakin ve yatıştırıcı bir kişiliği vardı. Ziyaretinin amacı çeşitli dillerde kullanılan kabartma alfabeye bir düzen getirmekti. Ayrıca henüz bu alfabeyi kullanmayan ülke ve diller içinde gerekli alfabeyi geliştirmek istiyordu. Görme özürlü ve öteki arızalıların eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olması gereğine de inanıyordu. Tek sağır ve körler okulu Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğundan önce onlarla konuşması gerekiyordu. Ricası üzerine bakanlığımız beni ve eşimi mihmandarlığını yapmakla görevlendirdi. Birlikte İzmir'e gittik. Dilimizde kabartma yazıyla yapılmış ve yapılmakta olan hiçbir yayın yoktu. Okuldaki birkaç silaber kitabı da Fransa'dan getirilmiş ve Fransız Breil alfabesi olduğu gibi Türkçe'ye aktarılmıştı. Bu nedenle alfabemizi daha yeterli bir duruma getirmek için bazı değişiklikler yapılmasında hiçbir sakınca yoktu. Sir Claude ülkemizden ayrılmadan önce görme özürlülerin eğitim konusunda bakanlığa bir de rapor vermişti. Burada konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluk yüklenmesi vurgulanıyordu. Ayrıca İzmir'deki tek okulun çeşitli sorunların her yıl çözüm aramaktan usanan Sağlık Bakanlığı da konuyu devretmeye hazırdı. Büyük Millet Meclisi'ne sunulan birkaç maddelik yasa tasarısı kanunlaşınca bu kurum bütün personel ve kadroları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarıldı. Kurumu devralmak için bakanlık benimle bir talim ve terbiye kurulu üyesi olan Remzi Öncül'ü görevlendirmişti. Birkaç gün devir teslim işleminden sonra okulun sağırlara ait olan bölümü İzmir'de bırakılıp körler bölümünü Ankara'ya nakletme hazırlıklarına girişildi. Bir körler okulu için bakanlık Etimesgut'taki yatılı bölge okulunun boş duran kanadını ayırmıştı. Bu kesim bakımsızlık yüzünden iyice harap durumdaydı. Yeni ders yılı başlamadan önce tepeden tırnağa tamir görüp kullanılabilir duruma getirilmesi gerekirdi. Bu arada bütün hazırlıkları yapmak için yeni kurulan okula kimi müdür yapalım sorusu ortaya çıktı. Sayın Tardı bu soruyu bana yöneltince çekinmeden sakınca görülmezse kuruluş gerçekleşinceye kadar bunu üstlenmek isterim karşılığını verdim. Galiba böyle bir istekte bulunmam pek beklenmiyordu. Bu kurum yönetme sorumluluğunu yürütebilmem konusundaki kuşkudan ileri geliyordu belki. Sanırım biraz da böyle ortaokul düzeyindeki bir kurumun müdürlüğüne gönül indirmenin beklenmeyişindendi. Kısa sürede atandım. İşlerin hızla yürütülebilmesi için de amiri italik verilerek tamir donatımın hızla sonuçlandırılması yoluna gidildi. O sırada Doğu'da ilköğretim müfettişi yapan eski öğrencim Emin Sağlamer de müdür yardımcılığına atandı. En başarılılarından 5 ilkokul öğretmeni seçmeme de olanak sağlandı. Yapının tamiri ilerlerken bir yandan donatım sorununu çözmeye girişmiştik. Bu uğraşlar sırasında devlet kurumlarının kuruluş ve işletilmesinde ne denli bir savurganlığın söz konusu olduğunu da biraz öğrendim. Tamir edilen yapı bir zamanlar köy çocukları için yatılı bölge okul hizmetini görmüş, bu tür kurumlar kapatılınca tüm donatımı çatı arasına mühürlenip ilkokul müdürüne teslim edilmişti. Çatı tamiri için tavan arasına girilmek gerekiyordu. Fakat giriş kapısı mühürlüydü. 7 emin yapılan ilkokul baş öğretmeni, açılabilmesi için özel emir çıkarılması gerektiğini belirtti, uğraşıp emir çıkarıldı. Mühür sökülerek içeri girildi. Geniş tavan arası tıklım tıklım doluydu. Karyolalar, yatak, battaniye ve pikeden tutun da dikiş makineleri ve her tür yemek ve mutfak araçlarını kullanmaya hazırlanıyorduk. Dikiş makineleri ve tarım araçları paslanmıştı. Kim bilir kaç yıldan beri milyonlar değerindeki eşyalar kilit altında çürümeye bırakılmıştı. Biz de yeni bir ilkokul kurmak için benzeri şeylere yeniden para harcamaya hazırlanıyorduk. Yeni bir emirle depodaki işe yarayabilecek şeyleri devraldık. Tamiri mümkün olanları onartıp kullanılır duruma getirdik. Bunlarla 30-40 kişilik yatılı bir okulun donatımını harcama yapmadan sağlayabilmiştik. Yapının iyice hurdalaşmış kalorifer tesisatını o yıl işler duruma getirebilmek olanaksız gibi görünüyordu. İhtiyaç duyulan sobaları satın almadan önce gene bir soruşturma işine giriştik. Devlet operasının mahzen katında küreği, maşası ve tahtası ile düzinelerce hizmetten çekilmiş soba bulduk. Her şey yerli yerini bulduktan sonra müdür yardımcısı ve öğretmenler odası olarak kullanılmak üzere duvarları fayans kaplı, küvetsiz ve lavabosuz banyo kalmıştı ortada. Burayı da bir masa ve sandalyelerle donatarak hizmete hazır duruma getirdik. Bunlar sürüp giderken iki önemli sorun daha çözülmeye uğraşılıyordu.